Ayrım 16, Geri Sayım, Robert Ludlum, sayfa 162. 11. Bölüm.
Her şey tamam mı kısık? Özür dilerim, kayıtlı olduğumuzu unuttum. Yardımcı Müdür Shields, Spartaküs'ten sonra en büyük analizci.
Tamam, dedi Langley'den arayan Frank Shields, sesi alçak ve gergindi. Stres altındayken yaptığı münasebetsizlikler her zaman hoş karşılanır Bray. Komutan Price ile konuşabilir miyim lütfen?
O sana bir şey söyleyemez Frank, işe henüz başlıyor.
Schofield yatakta doğrulup pencerenin yanında duran Cameron'a baktı.
Sana gerçeği söyleyeyim diye devam etti Bray. Kuşkuları var ama benim yok.
Ona bir şeyler söyleyeceğim Brandon. Öldürülen o üç kişi hakkında bütün istedikleri saat 6'daki helikopterde olacak.
Ne kadar tamam?
Çoğu. Zaman el verdiğince bulabildiğimiz her şey. Üç bal mumu topu halinde. Aileler, dostlar, komşular, iş arkadaşları, mal varlıkları ve borçlar. Çoğunu Interpol ile Londra'daki dostlarımız sayesinde bulduk.
Eminim sana minnettar olduğunu söyleyecektir. Ama şu anda onu boş ver. Araştırmacılarına sana verdiğim şey üzerinde yoğunlaşmalarını söyle.
Komutan Price lütfen diye tekrarladı Shield. Schofield telefonu ona doğru uzatınca Cam gelip aldı.
Evet Frank.
Demin Brandon'a da söyledim. İstediğin bilgileri alacaksın. Saat 6'daki helikopterde. Senin için işaretli.
Bray'in konuşmasından anlamıştım. Teşekkürler. Bu gece onları inceleyeceğim. Yarbay Monrose'un Bayat Saray'daki bağlantısı hakkında bir haber var mı?
Bir bağlantısı olmadığını söylüyorlar. Onun kim olduğunu bile bilmediklerini söylüyorlar.
Yalan söylüyorlar.
O telefon santralı insanı yalnızca belli kişilerin numarasına bağlıyor. Üzerinde çalışıyoruz. Bray'in o şirket birleşmeleri hakkındaki teorisine ne anlam veriyorsun?
Bak Frank, Bray'in düşüncelerinde bazı sağlam noktalar olduğunu inkar edemem. Ama antitrust yasalarıyla komisyonları düşünürsek kuşkulu birleşmeler olsaydı yakalanmazlar mıydı?
Yakalanmaları gerekmez diye yanıt verdi Shields. Büyük para babalarının ekipler halinde avukatları var ve bizim bir ayda göremeyeceğimizi onlar bir saatte görürler. Hangi düğmeye basmak gerektiğini, kimi satın almak gerektiğini, bir şirket fıskiyesini nereye tahsis edeceklerini bilirler. Abartıyorum tabii. Kuşkusuz söylediğim kadar değildir ama belki de inanmak istediğimden fazladır.
Hey, bir tartışmada iki tarafı da tutmayı öğrenmişsin, dedi Price.
Buna aynı zamanda hak gözetmeye çalışmak denir. Kuşkularımızı bizim yaşlı vatandaşa anlatalım mı?
Yaşlı mı? Siz ikiniz yaşıt değil misiniz?
Aslında ben 1,5 yaş daha büyüksem de sen ona söyleme. Bana kısık göz demediği eski günlerde çocuk derdi. Bu ona kendini daha bilge hissettiriyor ve her zaman öyle olduğunu sen de anladın.
O zaman onunla gidelim. Avrupa dosyaları hala duruyor ve belki de onları kullanacağız. Sonra konuşuruz. Yardımcı Müdür Spartacus ya da Bray seni nasıl çağırıyorsa.
Cameron telefonu Schofield'a geri verdi.
Senin kum bahçende oynayacağız Bray. Hiç değilse bir süre. Eğer yanılıyorsam hatalıyken her zaman yaptığım gibi özür dilerim. Ama son olarak ne zaman özür dilemek zorunda kaldığımı hatırlayamıyorum. Demek çok sık yanılmıyorum.
Merkezi haber almanın Black Hawk helikopteri kuzey rotasında Chesapeake'a doğru uçarken uçuş komutanı pilota döndü.
Hey Jimbo, bu hava koridorunun sınırlı olması gerekmiyor mu?
Çok haklısın. Sabahın ve akşamın 6'sıyla sınırlı. Emir bütün kamu ve özel alanlara sıkı uyarılarla bildirildi. Çok gizli bir konumdayız Teğmen. Bu sana kendini çok önemli hissettirmiyor mu?
Şu anda birisinin emre uymadığını hissediyorum.
Ne demek istiyorsun?
Radar ekranına bak, bize yaklaşan bir uçak var. Batıya doğru 2900-3000 metreden daha uzakta olamaz.
Ekrana bakmaya gerek yok, onu görebiliyorum. Neredeyiz? Langley'i arayacağım.
Koordinatlar deniz üzerinde 12 ve 18. Taylor's adalarının batısında iniş için kuzeye doğru yönelme zamanı.
Bu bizden biri, dedi pilot heyecanla helikopterin sağ penceresinden bakarken. Bir SOA doğruca bize doğru geliyor.
Şu anda yan dönüyor işaretler. Tanrım, idareyi al, kaçacağım.
Bunlar konuşulan son sözler oldu. Helikopteri parçalayan bir patlama oldu. Araçtan arta kalan ateş halindeki bir top dönerek aşağıdaki denize düştü ve hızla sulara gömülüp kayboldu. Langley'deki radar izleme operatörü kaşlarını çatarak üst sağdaki ekrana baktı. Birçok düğmeye basarak şekilleri büyüttükten sonra şefine seslendi.
''Bruce, neler oluyor?''
''Neyle ilgili?'' diye sordu orta yaşlı gözlüklü bir adam. Büyük antiseptik odanın ortasındaki bir masada oturuyordu.
''Sessiz atı kaybettim.''
''Cheese'a ilk seferi mi?'' Operatör işine devam ederken şef ayağa fırladı.
''Tamam.'' dedi operatör, geri geldi. ''Bir elektrik sorunu olmalı, özür dilerim.''
''Bir daha olursa kurdeşen dökeceğim, herhalde elektrik faturamızı ödemedik.'' Birkaç dakika sonra heyecan içindeki insanlar Taylor adalarındaki Prince Fredericks, Tyman ve Choptank Irmağı polis karakollarına telefonlar etmeye başladılar. Gelen toplam 78 telefon akşamın erken saatlerinde gökyüzünde görülen bir ateş topuyla ilgiliydi ve bir çeşit patlama olduğunu haber veriyordu. Büyük küçük hava alanlarına yapılan soruşturmalardan bir şey çıkmadığı gibi öyle bir olay da doğrulanmadı. Prince Fredericks polisi bir askeri tesis olan Andrews Hava Üssü'nü aradığında basın sözcüsü görevli kibar ve üzüntülü konuştu ama hiçbir soruya açık bir yanıt vermedi. Yakındaki ya da o andaki atmosferik bir olaydan haberi yoktu ve doğal olarak olasılığı tekzip edecek durumda değildi. Sürekli yapılan askeri araştırmalarla Amerikalı vergi mükellefleri güvenli uçuşlar ve hava tahminleri için iyi hizmet alıyorlardı. Prince Fredericks'teki polis şefi telefonu kapayıp yardımcısına döndü.
''Belki o alçaktan uçan parlak hava balonlarından biriydi. Diğerlerine ilet ve işimize dönelim. Eğer varsa.''
Bir sandal motoru alçak sesle çalışarak Choptank ırmağından çıkmış Chesapeake körfezine doğru ağır ağır ilerliyordu. İçinde kirli tulumlu orta yaşlı iki balıkçı vardı. Biri kıç tarafta, diğeri sandalın ortasındaydı ve oltalarını iki taraftan denize atmışlar, aç akşam balıklarını bekliyorlardı. Sonra ırmağın kenarındaki piknik alanına mangalları yakıp kocalarının akşam yemeğini getirmesini bekleyen karılarının yanına döneceklerdi. Bunu yıllardır haftada iki kez yapıyorlardı. Adamlar aynı garajda çalışan oto tamircisiydiler ve karıları kardeşti. İyi bir yaşamları vardı, çok çalışıyorlardı. Çünkü Chesapeake'li zenginler pahalı arabalarıyla onlara sürekli iş sağlıyorlardı. Ama en güzeli karıları gevezelik ederlerken onların körfezin balıklarını azalttıkları o pikniklerdi.
''Al'' dedi dümendeki adam, ''şuraya bak.''
''Nereye?''
''Yan tarafıma.''
''Neye Sam?'' diye sordu Al arkasına dönerek.
''Orada yüzen şu yuvarlak şeye.''
''Evet, görüyorum. Solda bir tane daha var.''
''Evet, onu da görüyorum. Oraya gideceğim.''
Sandal sağa doğru ilerleyerek yuvarlak şeylere yaklaştı.
''Olur şey değil.'' diye bağırdı Sam. ''Deniz can kurtaranları.''
''Sen o taraftakini al, sonra dön, ben de diğerini alayım.''
İki topu da sandala aldılar.
''Vay!'' diye bağırdı Sam. ''Bunlar gerçek ABD Hava Kuvvetleri malı. Teki 100 dolar etmeli, belki de 200.
Hatta 300 Sam. 10 dolara yapıyorlar ve askerler onları 300'e, belki de 400'e alıyorlar. O tuvalet klozetleriyle sobun anahtarlarını duydun değil mi?''
''Tabii duydum.
Vergilerimizin o kadar yüksek olması bu yüzden, öyle değil mi?''
''Doğru öyleyse. Biz de biraz kendimizi düşünelim. Onları saklayacağız, tamam mı?''
''Neden olmasın? Onca yıl hiçbir zaman can kurtaranımız olmadı. Al kendi beyaz topunu solan gün ışığına doğru tuttu.''
''Hiçbir zaman ihtiyacımız olmadı.'' dedi Sam. ''Bu eski şey çimentodan bir sandal kadar güvenli.''
''Çimento sandal batar dostum.''
''O zaman bunları saklayacağız. Irmaktan çıkarken bir helikopter sesi duydum. Bunları onlar mı düşürdü dersin?''
''Bak'' dedi Al karşı koyar gibi. ''Asker çocuklar bunlar gibi şeyleri atmak için eğitilirler. Çünkü o zaman daha fazla satın alırlar. Çatlak tuvaletlerle somunlar gibi. Bunun sistemin bir parçası olduğunu bir yerde okumuştum.''
''Lanet olsun, ben bir vatan severim. Arizona'daydım, sen de Pasifik'te adını kimsenin telaffuz edemeyeceği bir yerdeydin.''
''Enivetok dostum, berbat bir yerde.''
''Öyleyse bunları saklıyoruz, tamam mı?''
''Neden olmasın?''
''İyi, şimdi bira bitmeden önce biraz daha balık tutalım.'' dedi Sam.
Kimse ne olduğunu bilmiyor ve anlamıyordu. Her şey deliceydi. Langley helikopteri pistte alçalırken yer mürettebatı hazırdı. Helikopter birden sola doğru savrulurken açık depo kapısından otomatik silahlar ateş etmeye başladı. Aşağıdaki askerler ölür ya da ağır yaralanırlarken helikopter birden sağa doğru yön değiştirerek yeni bir hedef arıyor gibi tesisin üzerine doğru uçtu. Kocaman bina, bahçeyle kayıkhaneye bakan malikane hızla görüş alanına girdi. Helikopter son yıkımını gerçekleştirmek için alçalmaya başladı. Silahların patlamasıyla şaşıran Schofield ile Price patlama sesleri ve insan çığlıklarının geldiği güney tarafındaki pencerelere koştular. ''Tanrım!'' diye bağırdı Brandon. ''Peşimize düştüler.'' ''Ortalık çok kalabalık.'' dedi Cam. ''Tanrım bak, bu sessiz at. Ne demek oluyor?'' ''Bahse girmek ister misin oğul?'' diye karşılık verdi Schofield. ''Sessiz atın taklidi bize doğru geliyor. Çıkalım buradan.'' Bray kapıya doğru atıldı. ''Hayır!'' diye bağırdı Price. ''Kuzeydeki balkonlar.'' ''Ne?'' ''İki yağmur oluğu var. Helikopterin ne taşıdığını bilmiyoruz. Bunu yapabilir misin?'' ''Hadi beni dene. Tony'yi bulmak zorundayım.'' İki adam koşarak odayı geçtiler ve camlı kapıları açıp demir parmaklıklı küçük balkona çıktılar. Helikopter yukarıda sağır edici bir sesle gürüldeyerek kuzeye doğru yöneldi. ''Bombalar!'' diye bağırdı Price. ''Bombalarla dolu.''
''Burayı havaya uçurmak için geri dönecek.''
''Eğer kendisi de parçalanmak istemiyorsa daha yükseğe çıkmak zorunda. Haydi gidelim.'' İkisi de uzanıp balkondan yarı sarkarak yağmur oluklarını tuttular. Helikopter bombalama için güvenli bir yüksekliğe ulaşırken onlar panik içindeki örümcekler gibi ellerini boruların üstünde kaydırarak bir iki dakika içinde hızla yere indiler. ''Yerde mümkün olduğu kadar temele yakın kal.'' dedi Cameron. ''Yükünü boşaltmak için en az 2-3 geçiş yapacak.''
''Bunaklığımla bunu ben bile tahmin edebilirim.'' dedi Schofield. ''İlk geçişini yaparken buradan uzaklaşabiliriz. Tony'yi bulmak zorundayım.''
''Nereye gittiğini biliyor musun?''
''Kayıkhane hakkında bir şeyler söylemişti.''
''Neden olmasın?'' dedi Price onun sözünü keserek. ''Eğer durum gittikçe daha kötüleşirse körfeze doğru zikzaklar çizebiliriz.''
''Gramerim kusursuz.'' diye mırıldandı Bray. ''İşte geliyor.''
Bunun ardından tam bir dehşet başladı. Evin üst katları tamamen yıkılarak geriye yalnızca alevler, duman ve yıkıntılar kaldı. ''Gidelim!'' diye tekrarladı Cameron. ''Kayıkhaneye! En az 40 saniyemiz var. Çünkü ikinci geçişi güneyden olacak.'' İki gölge bayır aşağı koşarlarken taklit sessiz at dehşet saçmaya devam ediyordu. Korkunç patlamalar ortalığı sarsıyor, alevlerin dumanları dalgalar halinde gökyüzüne doğru kıvrılıyordu. Schofield ile Price soluk soluğa kayıkhanenin duvarına yaslanıp yıkımı seyrettiler. ''Duydun mu?'' diye sordu Brandon. ''Duydum ve...'' diye yanıt verdik hem, ''o alçağın silahımın önünde olmasını isterdim, hem de yüzüne yakın mesafede.''
''Hayır evlat, diğer sesi.''
''Neden söz ediyorsun?''
''Otomatik silah sesleri. Bizim çocuklar yeniden gruplaştılar ve o helikopterin peşinden gidiyorlar.''
''Bunu o ölenlere söyle.''
''Söyleyebilmeyi dilerdim.'' dedi Schofield, kırışık yüzü üzüntülü bir ifadeye bürünürken. ''Tony!'' diye bağırdı birden. ''Haydi içeriye girelim ve orada olup olmadığına bakalım.''
Tony oradaydı ve kayıkhanenin meyilli çatısı altındaki manzara iki adamı çok şaşırttı. Chris Craft'ın suda sallandığı kızağın karşısında Antonia elindeki otomatik silahı Yarbay Leslie Montrose'a doğru tutuyordu. Montrose'un elinde bir telefon vardı ama telefon merkezi haber alma örgütünün verdiklerinden değildi.
''Yarbay'ın iki kez kayıkhaneden telefon ettiği hakkındaki sözlerin üzerine onu kendi gözetimim altına almaya karar verdim Bay Price.''
Kadının sözleri dışarıdan gelen bir dizi sağır edici patlama sesiyle yarıda kesildi. ''Evin kalanı da gitti Yarbay.'' dedi Cameron alçak ve buz gibi bir sesle. ''Darbeyi buradan mı yönetiyorsun? Ve başka kaç kişi öldürüldü seni kaltak?''
''Size her şey açıklanacak eğer gerekirse.'' dedi Monroe sakin ve boğuk bir sesle. ''Açıklansa iyi olur.'' diye patladı Schofield belinden tabancasını çekerken. ''Yoksa o güzel yüzünü paramparça ederim.'' ''Düşman için çalışıyorsun.''
''Öyle görünüyorsa.'' dedi Monroe, ''öyle istendiği içindir.''
''Beyaz Saray'ı arıyordun.'' diye bağırdı Price. ''Bağlantın kim? Köstebek kim? 1600'deki kim?''
''Tanıdığımız biri değil.''
''Hemen öğrensem iyi olur, yoksa buradaki dostuma alnına bir kurşun sıkmasını söyleyeceğim.''
''Sanırım söylersin.''
''Çok haklısın, söylerim. Süprüntünün tekisin, konuş kaltak.''
''Anlaşılan başka çarem yok.''
''Yok.''
''Senin sözcüklerinle bağlantım başkana yakın, gizli faaliyetlerde yetkili bir kişi. Ben bir hizmeti yerine getirme görevindeyim.''
görevindeyim.
Ne görevi, ne hizmeti?
Senin sözcüklerinle düşman oğlumu kaçırdı. Connecticut'taki okulundan alındı. Eğer istediklerini yapmazsam onu öldürecekler.
Son bir patlamayla kayıkhane sarsıldı. Üç pencere patlayarak cam kırıkları Chris Craft'ın üzerine saçıldı. Kalıntıların arasında açıkça görülebilen parçalanmış bir pencere pervazına takılmış helyum dolu kırmızı bir balondu. Bir mucize olarak kurtulmuş uzun bir ipin ucunda sallanıyordu. Bu katil helikopteri hedefine yönelten işaretti. Tesiste bile Beowulf Agati'yi izlemişti ve saldırının hemen öncesinde onun nerede olduğunu çok iyi biliyordu.
12. Bölüm. Cesetlerle yaralılar bir saat içinde tesisten uçakla taşınmıştı ve federal yetkililer birkaç şaşkın ve neler olduğunu anlamayan yerel polisi uzakta tutuyorlardı. Gürültüden korkan ama yasaklandığı için tesisi göremeyen uzak komşular açıklama istiyorlardı. Onlara aceleyle uyuşturucu yasağına ilişkin gizlilik hikayeleri anlatılmıştı. Başarılı operasyonun tamamen bitirildiği temin edilmesine rağmen dört malikane emlak piyasasına çıkmıştı bile. Radar izleme bantlarına göre sahte sessiz atın Delaware, Bethany Beach üzerinden doğuya doğru yönelerek Atlantik'e çıktığı ve orada ekrandan kaybolduğu tahmin ediliyordu. Taylor adalarının güneydoğusundaki Nanticoke'da bulunan Patuxent Irmağı donanma üssünden bunu destekleyen bilgiler geldi. Kendi gözleme ekranlarında kimliği belirlenemeyen bir uçağın hızla açık denize doğru geçtiği görülmüş ama orada kaybolmuştu. Profesyoneller de aynı fikirdeydiler. Çünkü terörist faaliyetlerde bu bilinen bir stratejiydi. Katil helikopter Atlantik'te bir randevu noktasına gitmiş ve mürettebatı orada boşaltılarak bir tekneye bindirilmişti. Ayrıca helikopter boşaltılmadan önceden ayarlanan bir patlayıcının harekete geçirildiği tahmin ediliyordu. Helikopter birkaç dakika sonra infilak ederek kalıntıları denizin dibine gömülmüştü. Matarese her şeyde çok dikkatliydi.
Frank Shields, Schofield ile birlikte bir zamanlar sakin ve çok güzel olan tesisi dolaşıyordu. Her yerde acı katlayan manzaraları, evlerin dumanlar tüten kalıntıları vardı. Parçalanmış kapılar, pencereler, duvarlar ve sütunlar için için yanan harabelere dönmüş, parçalar iki futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayılmıştı. İki düşman arasındaki bir çarpışma alanının savaş sonrası gibi dedi Bray ciddi bir ifadeyle. Ancak bu kez biz çarpışmada olduğumuzu bile bilmiyorduk. Tanrım benim suçumdu, durdurabilirdim. Kendimi hiçbir zaman bağışlamayacağım.
Schofield sesi duyduğu acı yüzünden alçalarak kesildi.
Sanıyorum durduramazdım Brandon.
Haydi Frank, buradan gitmemizi istediğini söyledin ama ben hayır dedim. Ben emir vermekten vazgeçmem gerektiğini anlamayan inatçı, dik başlı, yaşlı bir budalayım. Bu işlerde yetki kullanmayacak kadar uzak kaldım.
Seni teselli etmeye ya da bütün sorumluluktan kurtarmaya çalışmıyorum dedi Shields. Sadece durduramazdın diyorum.
Bunu nasıl söyleyebilirsin?
Çünkü nerede olursanız olun bu gerçekleşecekti. Kalbura çevrildik. Bray, büro şifreleri ve bölümlere verilen gizli talimatlar dahil ajansın iç kayıtlarına kadar.
Nasıl biliyorsun?
Acil durum sinyali geldiği ve burada olanları öğrendiğimiz zaman dış güvenliği aradım ve hayrete düştüm. Hava desteklerimiz, gökyüzü mevzi devriyelerimiz ne cehennemdeydi. Sabah ve akşam saat 6'da hep koridorun parametrelerinde olurlardı.
Peki neredeydiler diye sordu Schofield öfkeyle. Helikopter geldiği zaman onları her seferinde duyardık. Sabahları Tony'yi uyandırırlardı. Neredeydiler?
Ex güvenlik bana onların standart acil durum şifresiyle bir emir aldıklarını söyledi. Sessiz atın refakatçi askerlerine helikopter tamiri nedeniyle çekilmeleri söylenmiş.
Ne? Emri kim vermiş?
Kesinlikle ben vermedim Brandon.
Senin bir ondan mı? Kim?
Anlamıyorsun, herkes olabilir ama buna nasıl cesaret etti?
Personelini didikle diye bağırdı öfke içinde Bray. Bütün hepsini işkenceye çek, silahları da onlar sağlamış ve o bombaları kendileri atmış olabilirler. 8 kişi öldü ve belki 4'ü daha kurtulamayacak. Bir şey yap Frank. Ben yapamam ama sen yapabilirsin.
Lanet olsun, bu senin işin. Evet, benim işim ve bildiğim gibi yapacağım. Çünkü hem yetkiye hem de sorumluluğa sahibim. Ve benim kararlarım dik başlılığa ya da bir şeye kendi damgamı vurma arzusuna dayanmıyor.
Ya, Schofield durdu, uzanıp Shields'ın kolunu tuttu.
Pekala kısık göz, bunu hak ettim.
Evet, sanırım ettin. Çok öfkeliyim.
Ben de öyle, Brandon, dedi yardımcı müdür kısık gözlerinde ciddi bir ifadeyle. Ama önerdiğin gibi örgütte bir ayaklanma düşmanlarımızı daha fazla yer altına iterken onlara güçlenebilecekleri bir atmosfer yaratır. Çekişme çok iyi bir şaşırtmacı olabilir.
Ah evet, dedi Bryce, Shields'ın kolunu bırakıp yürümeye devam ederken.
Senin bir analizci olmanın ve benim olmamamın nedeni bu sanırım. Yalnız anlamadığım şey, eğer öldürmek istedikleri bensem neden birisi alnıma bir kurşun sıkmadı? En az risk ve en yüksek yüzdeyle basit, temiz ve kolay bir cinayet olurdu. Tanrı biliyor, burada da köstebeğimiz var. O kırmızı balon oraya Noel Baba'nın cinleri tarafından koyulmadı.
Hayır, ama bu soruna yanıt veriyor. O her kimse senin, Antonia'nın ve Price'ın, eğer olduysa, ara sıra tesis gözcüsünün gözetiminden kaçtığınızı biliyor olmalıydı.
Bu doğru mu?
Kesinlikle. Aklımıza gelebilecek her ihtimali düşünmeye çalıştık. Bütün bu çaba, malzeme ve tabii para yatırımını sizin buradan çıkarılmanız için yapmadık.
Bunu nasıl fark etmedim? Tony ile Cameron nasıl fark etmedi? Hiçbirimiz amatör değiliz.
Çoğunlukla uzaktan yapıldı. Bir çavuş bir onbaşıyı telsizle arayıp, bomba, bu sendin, 6. bölgeden çıkıyor, onu 7'de bulun diyebilirdi. Tesisi bölgelere ayırmıştık, gerisini biliyorsun.
Araç değiştiriyor, dedi Schofield. Kahverengi bir araba 8. bulvardan sapıyor, 48. caddede izleyin.
Tam öyle. Bu taktik hiçbir zaman etkinliğini kaybetmedi.
Eski taktikler her zaman en iyisidir, Frank. Biz neden söz ediyoruz? Boğazımıza kadar pisliğe batmış durumdayız ama iki çaylak gibi konuşuyoruz.
Öyle konuşuyoruz çünkü düşünebiliyoruz, Brandon. Elimizde kalan tek şey bu.
Düşünmeyi bırakıp işe başlasak daha iyi olacak çocuk.
Bak Bray, kısık göze katlanabilirim ama çocuğa katlanamam. Ayrıca Price'a da söylediğim gibi ben senden daha yaşlıyım.
Öyle mi? 18 ay 11 gün. Düşünmemeyi tercih ettiğine göre iş için aklında ne var?
Önce, dedi Schofield, elimizdeki parçaları bir araya getirelim. Dış yolda vurulan onbaşı, Tony ile beni öldürmek için duvara tırmanan katil, bombalı saldırı ve bir köstebek ya da köstebekler tarafından buraya koyulan hedef işareti. Ve en sonunda Monroe denen kadının Beyaz Saray ile olan bağlantısı var. Bütün bunlar bir araya gelince ne anlam çıkıyor?
Yeniden düşünmeye başladın, dedi üzgün ve aklı karışmış olan Shields. Ama Monroe paniğe kapıldıysa da temiz. Görevini nasıl yapabildiğini bile anlamıyorum. Oğlunun başına gelebilecekleri düşünmek onu çılgına çevirmiş olmalı.
1600'e nasıl karışmış?
Albay Brackett ile. O ve karısı Monroe'un yakın arkadaşlarıydı. Kaçırılma gerçekleştikten sonra ve Matarese sandığımız kişiler tarafından durum ona bildirildiğinde kendini kaybetmek üzereydi. Başvuracağı hiçbir yer yoktu. Bürokrasiye kesinlikle başvuramazdı.
Şu anda kendisi de büyük bir üzüntü içinde olan Bayan Brackett'e göre Monroe Everett'e bir asker ve rehber olarak güvenirmiş.
Bu makul geliyor, dedi Bray başını sallayarak. Black Hawk helikopterlerinin indiği pistin etrafında dolaşıyorlardı. Ona güveniyordu çünkü o bir dost. West Point'ten bir sınıf arkadaşı ve dert ortağıydı ama ya Beyaz Saray?
Brackett üniversitede Yale'e gönderilmiş ve sınıf arkadaşlarından biri Thomas Cranston imiş.
O adı biliyorum, dedi Schofield, Shields'ın sözünü keserek. Bizden biriydi değil mi?
Sonuna kadar ve çok iyiydi. Doğal yeteneklerine ek olarak müthiş bir satıcıydı. Eğer Langley'de kalsaydı müdürlüğe güreşirdi ve ben onu desteklerdim.
Kısık göz, o iş senin olabilirdi. O zayıf vücudunda normal, kıskanç ve nefret dolu kemik hiç yok mu?
Yeterli olmadığımı bilirken ve yaptığım işten memnunken hayır. Cranston, uluslararası akademisyenlerin kurduğu o bilgi tanklarından birine gitmek için örgütten ayrıldı. Oradan politikaya sıçramak kolaydı. Şimdi başkanın ulusal güvenlikte baş yardımcısı.
Demek Brackett Monroe'u ona gönderdi. Evet, bu mantıklı görünüyor ve onların ışığında doğruydu. Bizim uzmanlığımız ve nüfuzumuz var ama tehlikeliyiz. Bize gelseydi oğlu öldürülebilirdi.
Peki Thomas Cranston ne yapabilirdi?
Bilmiyorum ama her neyse çok kötü bir arka kanal olacak.
Kime?
Bilmiyorum.
O zaman bulmalıyız.
Ondan bir toplantı yapmayı talep ettim. Belki 1600'ün bilmemizi istemediği bir şey öğrenebiliriz.
Aynı tarafta değil miyiz?
Onlarla bazen anlaştığımızı sanıp karşı çalıştığımız olur.
Saçma.
Kuşkusuz ama bu durum böyle.
Tamam tamam, tabii o toplantıda ben de olmak istiyorum. Price ile Antonia'da, biz uzmanız unutma.
Siz de olacaksınız dedi Shields ama Yarbay Monrose olmayacak. Cranston onun endişelenmesinden korkuyor.
Bu anlaşılır bir şey. Şimdi bütün bu şirket birleşmeleri ve benim görüşüme göre piyasa yığılmalarına gelelim. Burada yardımcı olabilirim. Bilgisayar değil, seni de Matarese'nin ablarını, ilişkilerini, dostlarını ve yuttukları ya da yok ettikleri düşmanlarını hatırlıyorum. Sadece operasyon yöntemlerine ve şirketlere ait geçmiş bilgilere ihtiyacım var. Bu çok önemli. Matarese'nin en büyük zayıflığı kendi aralarında iş yapmaları. Yıllardan beri her zaman şantaja başvururlar ya da gönüllü yardım alırlar. Bu bir yöntem. Tamamen gizli. Ama ana hatları ortada ve ben onları biliyorum.
Araştırmacılarımız istediğin şeyler üzerinde çalışıyorlar. Hepsini birkaç gün sonra alacaksın. Kuzey Carolina'ya gönderilecek.
Başka bir tesis mi?
Hayır. Great Smokes dağlarında bir düzine pahalı dağ evinden oluşan bir tatil yeri. Vergi ödeyenlerin zararına çok rahat edeceksin.
Şuna bak diye bağırdı Scofield pistteki bir metal parçayı göstererek. Gidip parçayı aldı. Bu bizi bombalayan Black Hawk'tan dedi. Tırnağını parçanın yüzeyine sürterek.
Nasıl anladın diye sordu Siyah'ın müdür yardımcısı.
İkinci ya da üçüncü geçişinde devriyelerimiz ateş edince gövdesinden küçük bir bölüm parçalandı.
Evet,
boya yeni sayılır, bunu Sikorsky'ye gönder. Belki bundan yola çıkarak asıl helikopteri bulabilirler.
Seni anladığımdan emin değilim Brandon.
Belki yanıtın bir parçası olabilir.
Ne?
Bizi bombalayan Black Hawk, Matarese tarafından yapılmış bir taklitti. Sikorsky'den geçen 6 hafta içinde bir MH-60K özel operasyon helikopterini kimin kiraladığını ya da satın aldığını öğren.
O dünyayı geride bıraktığını sanıyordum.
Antonia sorular sordu. RDF askerlerinden biri onu tanımış.
16. ayrımın sonu. Sayfa 177.